Ayrım 17.
Sayfa 196. Az sonra kayık kumlara oturdu. 10-15 kadar çocuk kıyıda top oynuyor ve onlara merakla bakıyorlardı. Tamina ile oğlan kayıktan indiler. Küçük kayığı bir kazığa bağladı. Kumluk kıyıdan içeri doğru ağaçlıklı bir yol uzanıyordu. O yola girdiler ve 10 dakika kadar sonra büyük ve alçak bir yapının önüne geldiler. Ön tarafta neye yaradıklarını anlamadığı bir sürü renkli büyük makina ve bir yığın voleybol ağı vardı. Tamina'yı etkileyen bir gariplikleri olduğu seziliyordu. Evet, bu ağlar neredeyse yer hizasında gerilmişlerdi. Oğlan iki parmağını ağzına soktu ve ıslık çaldı. 9 yaşlarında bir kız çocuğu ayaklarını sürüyerek yaklaştı. Hoş bir yüzü ve gotik tablolardaki bakireler gibi sevimlice şişkin bir karnı vardı. Tamina'ya özel bir ilgi duymadan baktı. Güzelliğinin farkında olan ve kendisinden başka herkese karşı açık bir kayıtsızlık içinde bunu iyice belirtmek isteyen bir kadının bakışlarıyla baktı. Küçük kız duvarları beyaz badanalı binanın kapısını açtı. Doğruca içi yataklarla dolu kocaman bir salona girdiler. Ne koridor ne de giriş vardı. Çocuk yatakları sayıyormuş gibi gözleriyle salonu gözden geçirdi. Sonra yataklardan birini gösterdi. Sen burada yatacaksın. Tamina karşı çıktı. Nasıl? Ben bir koğuşta mı yatacağım? Bir küçüğün odaya ihtiyacı yoktur. Nasıl? Bir çocuk mu? Ben çocuk değilim. Burada herkes çocuktur. Yine de herhalde yetişkinler de olmalı burada. Hayır, burada yok. Peki ben ne yapacağım burada diye haykırdı Tamina. Küçük kız onun sinirlerinin farkında değildi. Kapıya döndü, sonra eşikte durdu. Seni sincapların yanına koydum dedi. Tamina bir şey anlamıyordu. Seni sincapların yanına yerleştirdim diye yineledi çocuk. Kızgın bir bayan öğretmen edasıyla. Burada herkes hayvan adlarıyla belirlenmiş bölümlere ayrılmıştır. Tamina sincapları tartışmak istemiyordu. Geri dönmek istiyordu. Kendisini buraya getiren oğlanın nerede olduğunu sordu. Küçük kız Tamina'nın söylediğini işitmemiş gibi davranarak açıklamasını sürdürdü. Bunlar beni ilgilendirmiyor diye bağırıyordu Tamina. Ben dönmek istiyorum. Nerede o küçük serseri? Bağırma. Bir yetişkin hiçbir zaman bu güzel kız kadar küstah olamazdı. Şaşırmış olduğunu göstermek için başını sallayarak seni anlamıyorum diye devam etti. Dönmek istiyordun da niye geldin öyleyse buraya? Buraya gelmeye ben istemedim ki. Tamina yalan söyleme. Nereye gidildiğini bilinmeden uzun bir yolculuğa çıkılmaz. Yalan söyleme huyundan vazgeç. Tamina sırtını döndü ve ağaçlıklı yola doğru koşmaya başladı. Bir saat kadar önce oğlan çocuğunun bir kaza bağlamış olduğu kayığı arandı kıyıda. Ama ne kayık ne de kazık vardı. Kıyıyı gözden geçirmek için koşmaya başladı. Plajın kumları az sonra bir bataklıkta son buluyordu ve çevresini dolaşmak için uzun bir çember çizmek gerekiyordu. Suyu yeniden buluncaya kadar uzun süre arandı. Irmak hep aynı yönde dönüyordu ve kayıktan ve kızaktan bir iz bulmaksızın bir saat sonra ağaçlıklı yolun plaja çıktığı noktaya döndü. O zaman bir adada olduğunu anladı. Ağaçlıklı yoldan koğuşa kadar ağır ağır yürüdü. Orada 6 ila 12 yaş arasında kız erkek 10 kadar çocuk çember biçiminde el ele tutuşmuşlardı. Onu görünce bağırışmaya başladılar. Tamina bizimle gel. Ona yer vermek için çemberi araladılar. İşte o zaman Rafael'in başını sallarken böyle gülümsemiş olduğunu anımsadı. Korku yüreğini kaplamıştı. Çocukların önünden soğukça geçti, koğuşa girdi, yatağının önünde dikildi. Kocası hastanede ölmüştü. Olabildiğince sık onu görmeye gidiyordu ama gece yapayalnız ölmüştü. Ertesi gün hastaneye gittiği ve yatağı boş bulduğu zaman aynı odada yatmakta olan yaşlı adam, "Madam, şikayet etmelisiniz," demişti. Ölülere davranışları korkunç. Korku gözlerinden okunuyordu yaşlı adamın. Ölme sırasının bir süre sonra kendisine geleceğini biliyordu. Ayaklarından bağladılar ve yerde sürüklediler. Benim uyuduğumu sanıyorlardı. Kafasının kapının eşiğine çarptığını duydum. Ölünün iki görünüşü vardır. Bir yandan yokluktur, öte yandan bir kadavranın feci bir biçimde somut görünüşüdür. Tamina henüz çok gençken ölüm ona yalnız birinci biçimiyle yokluk biçiminde görünürdü ve ölüm korkusu, kaldı ki oldukça bulanık biçimde, yok olmak korkusundan başka bir şey değildi. Bu korku yıllarla azaldı ve hemen hemen tümüyle kayboldu. Bir gün gökyüzünü ya da ağaçları göremeyeceği düşüncesi onu ürkütmüyordu. Buna karşılık gitgide ölümün öteki görünüşünü düşünmeye başladı. Ölümün maddi görünüşünü ve bir gün bir kadavra haline dönüşeceği fikri ona dehşet vermeye başladı. Bir kadavra olmak dayanılmaz bir aşağılanmaydı. Bir an önce utanç duygusuyla, çıplaklık ve yakınlığın kutsallığıyla korunan bir insan varlığı iken, bedenimizin herhangi bir kimsenin emrine girmesi, çırçıplak soyulması, karnının yarılıp açılması, bağırsaklarının elden geçirilmesi, pis kokusu karşısında burunların tıkanması, bir buzluğa sokulması ya da ateşe atılması için ölüm anının gelmiş olması yeterliydi. Kocasının cesedinin yakılmasını ve küllerinin savrulmasını istemesinin bir nedeni de buydu. Onun o kadar sevdiği bedeninin başına neler geleceğini düşünerek işkence çekmemek içindi. Birkaç ay sonra intihar etmeyi düşündüğünde denizde uzaklarda boğulmaya karar vermişti. Ölü bedeninin iğrençliğini dilsiz olan balıklardan başka kimse görmesin diye. Thomas Mann'ın öyküsünden daha önce söz etmiştim. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olan genç bir adam trene biner ve tanımadığı bir kente iner. Odasında bir dolap vardır ve her gece dolaptan hastalıklı güzellikte çıplak bir kadın çıkar ve ona hüzünlü bir yumuşaklıkta bir şeyler anlatır. Bu kadın ve bu öykü ölümün kendisidir. Bu ölüm yokluk gibi yumuşak bir maviliktedir. Çünkü yokluk sonsuz bir boşluktur ve boş evren mavidir. Hiçbir şey de mavi kadar güzel ve yatıştırıcı değildir. Ölüm şairi Novalis lacivert rengi seviyorduysa bu rastlantı değildir kuşkusuz. Ve o yolculukları boyunca başka bir şey aranamamıştır. Ölümün yumuşaklığı mavi renktedir. Ne var ki Thomas Mann'ın genç adamın yokluğu o kadar güzeldiyse bedenine ne olmuştur? Kapının eşiğinden geçirmek için yerde sürüklemişler midir? Karnını yarmışlar mıdır? Bir çukura ya da ateşe atmışlar mıdır? Mann o sırada ancak 26 yaşlarındaydı. Novalis ise 30'una ulaşamadı. Ben ne yazık ki onlardan yaşlıyım ve onların tersine bedeni düşünmezlik edemem. Çünkü ölüm mavi değildir ve Tamina bunu benim bildiğim gibi bilmektedir. Ölüm korkunç bir uğraştır. Babam günlerce ateşler içinde can çekişti ve bana çalışıyormuş gibi geldi. Ter içindeydi ve bütünüyle can çekişmesine vermişti kendini. Sanki ölüm gücünün üstünde bir şeymiş gibi. Yatağının yanında oturduğumu bile bilmiyordu. Benim varlığımı bile görecek halde değildi. Ölüm için uğraşması onu öyle yormuştu. Uzak bir hedefe varmak isteyen bir binicinin atının üstündeki hali gibi kendisini öylesine bu işe vermişti ki artık en küçük bir gücü bile kalmamıştı. Evet, bir atın üstünde 4 nal gidiyordu. Nereye gidiyordu? Bedenini saklamak için uzak bir yerlere. Hayır, ölüm üstüne bütün şiirlerin onu bir yolculuk gibi tanımaları rastlantı değildir. Thomas Mann'ın genç adamı bir trene biner. Tamina kırmızı bir spor arabaya. Bedenini gizlemek için sonsuz bir arzuyla gitmek istenir. Ama bu yolculuk boşunadır. Bir at üstünde 4 nala kalkılır ama bir yatakta kalınır ve kafanızı kapının eşiğine çarparlar. Tamina neden çocuklar adasında? Neden onu orada hayal ettim? Bilmiyorum. Kim bilir? Belki de babamın can çekiştiği gün hava çocuk seslerinin söylediği neşeli şarkılarla doluydu da ondan. Her yerde Elbe'nin doğusunda çocuklar izci adı verilen derneklerin üyesidir. Boyunlarına kırmızı bir eşarp bağlarlar. Büyükler gibi toplantılara giderler ve bazen enternasyoneli söylerler. Zaman zaman tanınmış bir kişiye onur izcisi payesini verirler ve boynuna kırmızı eşarp bağlarlar. Büyükler bunu pek severler ve ne kadar yaşlıysalar tabularına bağlanacak bir kırmızı eşarbı çocukların elinden almak onlara o kadar zevk verir. O gün Prag'da, Herşing'de düzenlenen büyük bir bayram dolayısıyla hepsi Lenin, Stalin, Masterbov, Soloksov, Ulbert, Brejnev, Husak, her biri bu kırmızı eşarplardan aldılar. Babamın ateşi biraz inmişti. Aylardan Mayıs'tı ve bahçeye bakan pencereyi açmıştık. Karşıdaki evden çiçekli elma ağaçlarının dalları arasından televizyondan naklen verilen törenin sesleri duyuluyordu. Tiz çocuk seslerinin söylediği şarkılar işitiliyordu. Doktor odadaydı. Tek sözcük söylemeyen babamın üstüne eğilmişti. Sonra bana döndü ve yüksek sesle komada dedi. Beyni çözülüyor. Babamın iri mavi gözlerinin daha da büyüdüklerini gördüm. Doktor çıktığında müthiş canım sıkılıyordu ve bu tümcenin etkisini dağıtmak için çabucak bir şeyler söylemek istiyordum. Pencereyi gösterdim. Şu kepazeliği işitiyor musunuz? Bugün Husak kendisini onur izcisi yaptırıyor. Babam gülmeye başladı. Bana beyninin canlı olduğunu, kendisiyle konuşmaya ve şaka etmeye devam edebileceğini anlatmak istiyordu. Husak'ın sesi elma ağaçlarının arasından bize kadar ulaşıyordu. Çocuklarım, sizler geleceksiniz. Ve biraz sonra çocuklarım asla geriye bakmayınız. Şunu işitmeyelim diye pencereyi kapatacağım dedim. Ve babama göz kırptım. O da bana o alabildiğine güzel gülümseyişiyle gülümsedi. Başını evetledi. Birkaç saat sonra ateş birden yükseldi. Atına binmişti. Günlerce dört nala gitti. Bir daha hiç görmedi beni. Peki, şimdi çocukların arasında kaybolmuş olduğuna göre ne yapabilir Tamina? Onu buraya getiren oğlan kayığıyla birlikte yok olmuştu ve çevresinde sonsuz bir sudan başka bir şey yoktu. Dövüşmeyi deneyecekti. Ne hüzün verici bir şey. Avrupa'nın batısındaki küçük kentte hiçbir şey için çaba harcamıyordu. Oysa burada çocukların arasında ağırlıksız bir dünyada dövüşecekti. Peki nasıl dövüşmek istiyordu? Buraya geldiği gün çocuklarla oynamayı kabul etmeyip ele geçirilmez bir şatoymuş gibi yatağına sığındığında çocukların kendisine karşı düşmanlık duymaya başladığını hissetmiş, bundan korkmaya, onların önüne geçmek istiyordu. Onların sevgisini kazanmaya karar vermişti. Bunun için de kendisini onlarla kaynaştırması ve onların konuşma biçimini kabul etmesi gerekiyordu. Bundan böyle bütün oyunlara gönüllü olarak katılacak, kendi düşüncelerini ve fizik gücünü onların emrine verecek, çocuklar böylece kısa zamanda onun çekiciliğine kapılacaklardı. Onlarla kaynaşması için önce kendi yaşamından vazgeçmesi gerekiyordu. Onlarla birlikte gidilecekti banyo salonuna. Oysa ilk gün oraya birlikte gitmeyi reddetmişti. Çünkü onların bakışları önünde tuvaletini yapmak iğrenç gelmişti ona. Çini döşeli banyo çocukların gizli düşüncelerinin ve yaşamlarının merkeziydi. Bir yanda 10 tane helal küveti, öte yanda 10 tane lavabo vardı. Her zaman bir yanda gömleklerini sıyırarak helallere oturmuş bir ekip, öte yanda lavaboların önünde çırılçıplak bir başka ekip bulunurdu. Oturmuş olanlar lavaboların önünde çıplak duranlara, lavabonun önünde duranlar ise başlarını çevirerek helaların üstünde oturanlara bakarlardı ve bütün salon gizli bir şehvetle dolu olurdu. Ve Tamina da çoktan beri unutulmuş belirsiz bir anının uyanmasına neden olurdu. Tamina geceliğiyle helal küvetlerinden birine oturmuştu ve lavaboların önündeki çıplak kaplanların gözleri üzerindeydi. Sonra çekilen sifonların gürültüsü, sincapların küvetlerin üstünden kalkarak uzun gömleklerini çekmeleri, kaplanların koğuşa gitmek üzere lavaboların önüne ayrılmaları, arkalarından kedilerin gelmesi. Kediler boşalan küvetlere oturuyorlar, karnının altındaki siyah tüyler ve kocaman memeleriyle lavabonun önünde sincaplarla birlikte yıkanmakta olan büyük Tamina'ya bakıyorlardı. Utanmıyordu. Yetişkin cinselliğinin onu karınlarının altındaki tüysüz olanlara egemen olmasını sağlayan bir kraliçe haline dönüştürdüğünü hissediyordu. Adaya yaptığı yolculuğun ilk gün koğuştaki yatağını gördüğü zaman sandığı gibi kendisine karşı hazırlanmış bir tuzak olmadığı anlaşılıyordu. Tam tersine sonunda olmak istediği yerde bulunuyordu. Kocasının ne anılarından ne isteklerinde yer almadığı çok gerideki bir zaman içine düşmüştü ve orada ne ağırlıklar ne de pişmanlıklar vardı. Çok gelişmiş bir utangaçlığı vardı eskiden. Utangaçlık aşkın sadık gölgesiydi. Oysa şimdi onlarca yabancı göz önünde çıplak dolaşabiliyordu. Önceleri şaşırtıcı ve hoş olmayan bir şeydi bu. Ama çabucak alışmıştı. Çünkü çıplaklığı edepsizce bir şey değildi. Yalnızca anlamını yitiriyordu. Anlamsız, ölü ve suskun bir çıplaklık haline dönüşüyordu. Bu Tamina'nın izlenimiydi. Aşk tarihinin her parçasını anlatmış olduğu bu beden anlamsızlık içinde yitiriyordu. Bu anlamsızlık bir avunma, bir dinlenmeydi. Eğer yetişkinlerin şehveti yok olmakta idiyse, başka heyecanlardan oluşan yeni bir dünya uzak geçmişin suları altından yükselmekteydi. Aklına pek çok gömülü anılar geliyordu. Örneğin bunu uzun süredir unutmuş olması şaşırtıcı değil. Çünkü yetişkin Tamina'nın bu anıyı dayanılmaz derecede gülünç ve saçma bulması doğal. İlkokul birinci sınıftayken genç ve güzel bayan öğretmenini çok severdi ve aylarca onunla Hela'da yalnız kalmayı düşlemişti. Şimdi Hela'da tahtının üstündeydi, gülüyor ve gözlerini hafif yumuyordu. O öğretmen olduğunu, yanı başındaki küvete oturmuş, kendisini kaçamak bakışlarla süzen, yüzü kırmızı sivilcelerle kaplı küçük kızın ise o eski günlerdeki küçük Tamina olduğunu hayal ediyordu. Yanakları çilli, şehvetli, gözleri olan küçük kızla öylesine özdeşleşiyordu ki kendisini belleğinin uzak derinliklerinde yarı uyanık o eski cinsellik belirtisi içinde hissediyordu. Tamina sayesinde sincaplar hemen bütün oyunları kazanıyorlardı ve bu yüzden onu törenle ödüllendirmeyi kararlaştırdılar. Çocuklar bütün cezaları ve bütün ödülleri banyo salonunda veriyorlardı. Tamina'nın ödülü ise o gece herkesin hizmetinde olmasıydı. O akşam kendisine kendi elleriyle dokunması yasaktı. Sincaplar her şeyi kendisine tümden bağlı hizmetkarları olarak onun yerine özenle yapacaklardı. Yaptıkları hizmet ne oldu bakın. Önce Hela küveti üstünde onu özenle sildiler, kaldırdılar, sifonu çektiler, gömleğini çıkardılar, lavabonun önüne ittiler. Sonra her yanını, göğsünü ve karnını hep birden yıkamak istediler. Bacaklarının arasının nasıl olduğunu görmek ve oraya dokunmanın nasıl bir izlenim yarattığını anlamak için hepsi de merak içindeydiler. Bazen onları itmek istiyordu ama bu çok güçtü. Bu çocuklara karşı kötü davranamazdı. Kaldı ki hayran olunacak bir ciddiyetle oyun oynuyorlardı ve Tamina'yı ödüllendirmek için hizmet etmekten başka şey yaptıkları yoktu. Sonunda onu uyuması için yatağına yatırdılar ama orada da ona sokulmak ve bütün bedenini okşamak için bin türlü hoş bahane buldular. O kadar coştular ki şu el, şu ağız hangisine aittir ayırt edemiyordu. Bedeninin her yanında onların basıncını hissediyordu. Özellikle onlarınkine benzeyen yerlerinde gözlerini yumdu ve bedeninin bir beşikteymiş gibi yavaş yavaş sallanmakta olduğunu hissettiğini sandı. Huzurlu ve kendine özgü sevinç duyuyordu. Bu sevincin dudaklarının kenarını titretmekte olduğunu hissediyordu. Gözlerini açtı ve ağzını gözlemekte olan bir çocuk yüzüyle karşılaştı. Çocuk bir başka çocuk yüzüne bak bak diyordu. Şimdi dudaklarının kenarlarındaki titreyişi gözlemek üzere üstüne eğilmiş iki çocuk yüzü vardı. Sanki kapağı açılmış bir saatin içine ya da kanatları koparılmış bir sineğe bakıyor gibiydiler. Tamina'nın gözleri bedeninin hissettiğinden bambaşka bir şey görüyor gibiydi. Sanki üstüne eğilmiş olan bu çocuklarla bedenini kaplayan bu dinlendirici şehvet arasında hiçbir ilgi bulundurmuyordu. Bedeninin zevke ulaşması için gözlerini yumdu çünkü hayatında ilk olarak bedeni hiçbir şey anımsamıyor, hiçbir şey düşlemeyen ruhunun varlığından uzakta zevk duymaktaydı. Sonra sessizce odadan çıktı. 5 yaşındayken babam bana şunu anlatırdı. Müzikte makam küçük bir krallık sarayıdır. Orada her şeyi kral yönetir. 1. basamak ve 2 başkan yardımcısı tarafından desteklenir. 5. ve 4. basamak. Emirlerinde 4 soylu kişi vardır ki her biri kral ve yardımcılarıyla özel ilişkiler yürütürler. Ayrıca sarayda 5 ayrı nota vardır ki bunlara kromatik denilir. Bunlar kuşkusuz öteki tonlar içinde 1. planda yer tutarlar ama orada çağrılı olarak bulunurlar. 12 notanın her birinin Bir yeri, bir adı, belli bir işlevi olduğundan işittiğimiz müzik yapıtı bir ses yığını değildir. Bizim önümüzde bir olayı, bir hareketi geliştirirler. Bazen olaylar korkunç derecede karışıktır. Örneğin Mahler'de ya da daha çok Bartok ve Stravinsky'da olduğu gibi. Ve birçok saraya bağlı prensler işe karışır ve bir an gelir, hangi nota hangi sarayın hizmetindedir ya da birkaç krala birden hizmet eden iki taraflı bir ajan mı söz konusudur bilinmez olur. Yine de en aptal dinleyici bile ana çizgileriyle neler olup bittiğini keşfedebilir. En karışık bir müzik bile bir dil, bir anlatımdır. Bunlar babamın bana söyledikleri, gerisi benim. Bir gün bir büyük adam 1000 yıl içinde müzik dilinin tükendiğini ve sürekli olarak aynı mesajı gevelemekten başka şey yapmadığını fark etti. Devrimci bir kararname ile sesler arasında hiyerarşiyi ortadan kaldırdı ve bütün sesleri eşdeğerli kıldı. Hepsine partisyon içinde hiçbiri ötekinden daha sık görünmesin diye sıkı bir disiplin uyguladı. Böylece eski feodal ayrıcalıkları haksız olarak kullanmalarını engelledi. Kral sarayları kesin olarak kaldırıldı ve yerlerine dedekofoni denilen eşitlik üstüne dayalı tek bir imparatorluk kuruldu. Müziğin uyumu belki daha ilginçti eskisine göre ama 1000 yıldan beri kral saraylarının entrikaları içinde sesleri izlemeye alışmış olanlar anlamadan dinliyorlardı. Dedekofoni imparatorluğu da zaten yok olmakta gecikmedi. Chopin'den sonra Varesa geldi ve o yalnız tonaliteyi değil notayı da kaldırdı. İnsan sesindeki notayı da, müzik aletlerindeki notayı da ve yerlerine inceltilmiş gürültülerden bir toplama getirdi. Bu da çok güzel bir şeydi kuşkusuz ama o da bambaşka bir dil ve bambaşka ilkelere dayalı başka şeylerin tarihini açmış oluyordu böylece. Milan Hübl, Prag'daki odamda Çek halkının Rus İmparatorluğu içinde olası yok oluşu üstündeki düşüncelerini sergilerken ikimiz de bu düşüncenin haklı bile olsa bizi aştığını, düşünülmez bir şeyden söz ettiğimizi biliyorduk. İnsan kendini ölümlü bile olsa ne evrenin sonunu, ne zamanın sonunu, ne tarihin sonunu, ne bir halkın sonunu temsil edemez. O aldatıcı bir sonsuzluk içinde yaşar durur. İlerleme düşüncesini büyüleyici kılan ileriye doğru yürüyüşün aynı zamanda sonu daha yakın kıldığından kuşkulanmaz ve daha öteye ve ileri gibi sevimli emir sözcükleri bize aynı zamanda bizi acele etmeye kışkırtan ölümün şehvetli sesini de işittirir. İleri sözcüğünün büyüleyiciliği evrensel hale gelmişse bunun nedeni ölümün bize şimdiden daha yakından seslenmekte oluşu değil midir? Arnold Dedekofoni imparatorluğunu kurduğu tarihte müzik hiç olmadığı kadar zengin ve özgürlüğünden sarhoştu.